45 devirlik izler. Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Program yapımcımız Didem Öztaşbaşı, program danışmanımız müzik tarihçisi, araştırmacı Murat Meriç ve mikrofonda ben Pınar Kundakçı Temel sizlerle birlikteyiz. Program danışmanımız bir yıl boyunca bizlerle birlikte olacak. Her hafta bu saatte kendisiyle pop müzik tarihimiz, Türkiye'deki pop müzik tarihi üzerine bir söyleşimiz olacak. Hemen kendisine merhaba diyelim. Hoş geldiniz sevgili Murat Meriç.
Merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk.
Şimdi Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda her hafta hatıralarda kalmış seslerle buluşacağız. Aslında unutulmayan şarkılar, unutulmayan sesler ya da tam tersine unutulmuş sesler ama hatırlanmaya değer, iz evet. bırakan sesler. Pop müzik tarihi diyoruz. Bu programda aslında biz bir yıl boyunca pop müzik tarihine dair neler dinleyicilerimizle paylaşacağız, onlara neleri anımsatacağız, hangi başlıklarla onlarla buluşacağız? Biraz şöyle genel bir giriş yapabilir miyiz?
Tabii ki aslında pop müzik tarihine dair her şey. En basit anlamıyla bu, fakat bir kısım şeyleri açacağız tabii ki. Türkiye'de pop müzik 1955'te Deniz Arbuklu Orkestrası'nın kuruluşuyla başlıyor. Rock and roll Türkiye'ye giriyor ve ondan sonra devam ediyor. Öncesi de var tabii ki. Kanto, tango, caz gibi türler çok daha öncesinde Türkiye'ye girip dinleyiciye ulaşıyor değişik yollardan. Sonrasında 1961 yılında bir Türkçe sözlü parça ortalığı kasıp kavuruyor. Aynı tarihte İngilizce sözlü bir beste çok büyük iş yapıyor. Bu iki şarkı, Kibri Erol Büyükburç'un Little Lucy'si bestedir, İngilizce sözlüdür, fakat diğeri de İlham Gencer'in Bak Bir Varmış Bir Yokmuş'u. Pop tarihinin miladı olarak bu iki şarkıyı tespit ediyoruz. Artık bütün müzik yazarları, tarihçiler hemfikir bu konuda. Buradan başlayıp bugüne kadar geleceğiz. Tabii hani bir yıl boyunca bugüne kadar gelemeyeceğiz muhtemelen. Biraz daha 1980'lerde, yani plak döneminde dolanacağız aslında. Programın adıyla da biraz bağlantılı olarak. Evet. 45 devirlik plaklar 1950'lerin başından itibaren Türkiye'ye giriyor. 1980'lerin ortasında yok oluyorlar. Bir şekilde ortadan kalkıyorlar. Artık kaset CD dönemi başlıyor.
Ki bugün ve, özellikle sözünüzü bölüyorum evet. ama 45 devirlik plakları biz konuşacağız değil mi? 45'likleri.
Evet, evet, tabii ki asıl 45'likler evet. üzerinden ilerleyeceğiz. Çünkü 45'likler çok önemli şeyler. Yani bugün single ya da tekli dediğimiz şeyler bunlar. ve insanların gündemde kalmak üzere yaptığı şarkılar hep 45 devirli plaklar üzerine rapt edilmiş şeyler. Dolayısıyla program bir 45'lik tarihi, Türkiye'de 45'liğin geçirdiği serüveni anlatıyor. Yani 45'lik plakların ortaya çıkışıyla başlıyoruz, bitmesiyle bitiyoruz. Ama bu demek değil ki öncesini ve sonrasını konuşmayacağız. Öncesini de konuşacağız. Yani 45 devirlik plaklar bizim elimize gelmeden önce Türkiye'de neler oldu pop olmuş. Müzik adına. Bunları da konuşacağız. Farklı yollardan da ilerleyeceğiz. Anadolu popu konuşacağız. 1970'lerin başlarında ortalığı kasıp kavuran tür aranjmanlardan bahsedeceğiz. Yerli bestelerden, bestecilerden, ekiplerden, yarışmalardan. Erevizyon'dan altın mikrofona pek çok yarışma var. TRT dahilinde yapılmış bir kısım kayıtlardan bahsedeceğiz. Örneğin belki 45'liklere bile kaydedilmemiş ama çok önemli bazı şarkılar var TRT arşivlerinde. Onları yayınlayacağız. Plaklarda sesi olmayan insanlardan bahsedeceğiz ve ilerleyeceğiz. Yani çünkü
bir yıl boyunca konuşacağımız çok
evet,
şey var.
Evet, bir yıl boyunca o kadar çok müzik şey var adına. Ki hani benim, sığdırmaya çalışacağız tarihi.
Evet, benim elimde önemli bir rehber daha var ki sizin hazırlayıp sunmuş olduğunuz Türkçe sözlü hafif batı müziği. Bu çok önemli bir eser. İçinde pek çok bilgiyi, pop müzik tarihi adına pek çok bilgiyi barındıran. Bunu da söylemekte fayda var. Biz bu programı yaparken aynı zamanda müzik tarihini incelerken bir toplumsal tarih evet. adına da bir bellek de oluşturmuş olacağız. Ya da bunu da konuşacağız değil mi adım adım?
Tabii ki, çünkü Türkiye'de değişik zamanlarda değişik olaylar müziğe çok etkili oldu. Müzik kimi olaylar üzerinden müziğin türü değişti ya da kimi dönemler üzerinden. Yani Türkiye'nin kötü dönemlerinde müzik daha karamsar bir yöne kaydı. Biraz daha arabesk parçalar ön plana çıktı ya da Türkiye'nin mutlu umutlu dönemlerinde pop bir anda patladı. Bambaşka haller ortaya çıktı ya da var olan olaylar üzerinden, yani facialar, kazanılmış başarılar ve bir sürü bir şey üzerinden müzikte büyük değişimler yaşandı ve bunların hepsinin müzikte izleri var. Dolayısıyla zaman zaman onları da anıp işte Türkiye'de yaşananların müzik üzerindeki etkilerini de inceleyeceğiz programımızda.
O halde bu hafta için düşündüğümüz başlık, ilk giriş konumuza biz de bir başlangıç yapalım arzu ederseniz.
Tabii ki, aslında bu hafta hem programdan biraz bahsettik hem de 45'lik plan öncesinden söz edeceğiz ve bu konuda işin uzmanına bırakalım dedik sözü aslında ve çok sevdiğimiz 45'lik plak öncesi, yani 1950'ler öncesinde, 60'lar öncesinde yapılmış çalışmaları, o dönemi araştıran Gökhan Akçura'dan dinleyelim istedik. Çünkü 45'lik öncesinde bir taş plak dönemi var. 78'lik plaklar dönemi, ki Türkiye bu anlamda bir merkez aslında. 78'lik plaklar İstanbul'da yapılıyor ve Orta Doğu'ya, Balkanlara buradan dağıtılıyor. Bütün fabrikalar İstanbul'da, çok önemli bir merkez ve insanlar taş plak doldurmak üzere Türkiye'ye geliyorlar. Bir sürü yerden. Biraz bunları, biraz da o dönemki taş plaklar üzerindeki pop şarkılarını ve 45'lik plaklara gelene kadar Türkiye'de popüler müzik adına neler oldu öğrenmek üzere Gökhan Akçura'yı bulduk, konuşturduk, ona sorularımızı sorduk ve ondan cevaplarımızı aldık. Onu dinleyerek başlayacağız.
Peki.
Gökhan Akçura'yla da beraberiz. 1961'den önceki pop meselesini konuşacağız aslında. Türkiye'de popun 1961'de İlham Gencer'in Bak Bir Varmış Bir Yokmuş şarkısıyla başladığı artık kabul ediliyor bir sürü insan tarafından. Ama öncesi var. Celal İnce var, tangolar var, kantolar var. 1900'lerin de öncesine gidiyoruz galiba. Onları biraz anlatmanı istiyorum. Neler oldu plak kayıt döneminde, nelerle karşılaşıyoruz arşivleri karıştırdığımızda?
Peki biraz da plak kaydının tarihinden söz etmeyelim mi? Mesela ben seni T 19. yüzyıldan çok kısaca da olsa bahsederek başlayalım diye düşünüyorum. Şimdi önce biliyorsun Edison'un fonografı vardı. Bunlar üzerine kovanlar da onlar. Kovanlar üzerine kayıt yapılırdı ve bunlar çoğaltılmazdı. O zamanın işte en meşhur şarkıcıları, müzisyenleri buralara kayıtlar yaparlardı. Bizde de Tamburi Cemil'in mesela kayıtları o dönem çok önemli. Ama fonograf kısa süre sonra gramofona yenildi. O da Berliner diye bir Almanın 1898'den itibaren geliştirdiği bir teknolojiydi. Avantaj şuydu, kovanlar bir kere kaydediliyor ve dinleniyor ama plak bir kalıptan üretiliyordu ve basılıyordu. Ve tabii bu çok daha yaygın bir şeydi. İşte Tamburi Cemil bunu hiç sevmezmiş. Neden sevmezmiş? Çünkü çoğalıyor. Yani bir tane olunca ayrı bir şey, bir sanat oluyor. Ondan sonra öteki avam böyle düşüyor, ellere ayaklara düşüyor. Bundan hoşlanmazmış. Haklı olarak belki de. Yani müziğin kalitesi de düşüyor. Neyse.
Peki plakların çıkışı insanlar tarafından nasıl karşılandı? Mesela hani plak denilen nesne, sesi kaydeden bir nesne ve insanlar öyle çok uzaklardaki sesleri dinleyebiliyorlar. O zamana kadar böyle bir şey yok. Bu nasıl bir tepki doğurdu ya da doğurdu mu, beğenildi mi, nasıl bir heyecanla karşılandı?
Tabii plaklardan daha önce işte fonograflara kadar uzanmamız lazım. Çünkü nasıl fotoğraf insanları bir anda kendilerini görmek olgusu, yani ayna yerine bir anda basılmış kendilerini resim olarak görüyorlar. Bunun kadar etkili bir şeydi. Çünkü bu anlattığım fonografın çıkışına kadar 1870'ler işte insanlar geriye dönüp seslerini dinleyemiyorlardı ki. Bir anda sesini dinlemeye başlıyorsun. Hani vardır bazı belgesellerde Afrika'ya gidilir, fotoğraf çeker, adam kendi fotoğrafını görür, hayretler içinde kalır. Aynı o şekilde Türkiye'ye ilk fonograflar girdiğinde o zamanın yazarları anlatıyor, edebiyatçıları anlatıyor. Dinlerlermiş. Nasıl dinlerlermiş? Böyle kulaklıklar varmış. Gidermişin, para verirmişin, o kulaklıklarla fonograftaki sesleri dinlerlermiş. Hadi ya, bunun içinde kim var? Birisi altta duruyor, şarkı söylüyor ya da orada konuşuyor diye altlara eğilip bakarlarmış. Yani bu kadar etkili bir olay. Bence zaten ses tarihi insanların ne yazık ki fazla ilgi göstermedikleri çok önemli bir tarih. Ama ses tarihi uçup giden bir nesne halinde, yani hele bizim ülkede daha da fazla uçup giden bir halde, mutlaka bir ses müzesi kurulması lazım bence. Şimdi biz bizim plak tarihimize hemen hızlıca geçelim. Biz de 1900'lü yılların başında önce ithal plaklar geliyor. O zaman plak doldurmak için Türkiye'de hiçbir tesis yok. Zaten uzun süre olmuyor. Almanya'dan teknisyenler geliyor 1900 başlarında ve burada kayıtlar yapıyorlar. Kalıpları, ki o kalıplar bal mumu kalıplar, yurt dışına yolluyorlar. Almanya'da basılıyor ve tekrar buraya dönüyor. 1912'de ilk plak fabrikamız kuruluyor Feriköy'de. O zamanki Blumenthal kardeşler Orfeon plak şirketini kuruyorlar. İşte oradan itibaren bir bugünkü anlamda olmasa da aslında pop müzik bugünkü anlamından çok daha geniş bir anlam taşıyor. Yani halk arasında tanınan, çok yaygınlığa ulaşan bütün müzikler bence pop müzikler. Pop ne? Popüler müzik. Evet, evet. Yani plak tarihi de zaten popüler müzik tarihi. Çünkü plak zaten satılırsa var olan bir şey. Ne kadar çok satarsa o kadar popüler. Mesela buradan ilginç anekdotlar düşünelim. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden bazı örnekler verelim. O zaman Lale ve Nergis Hanımlar var. Evet. Lale ve Nergis Hanımlar Alaturka eğitimi de görmüşler ama esas olarak bunlar opera eğitimi görmüşler. Ama tabii öyle bir talep yok plak şirketlerinden. Bunlar aile meclislerinde okuyorlar ve sahneye çıkmıyorlar. Bir sürü plak doldurmuşlar. Hep böyle güzel klasik Türk müzikleri olarak. Fakat bir süre sonra plak şirketi değiştiriyorlar ve plak şirketine şartları şu: evet bunları doldururuz lakin biz operada dolduracağız. Allah Allah, şimdi operada nasıl olacak bu işte? Operayı da Türkçe sözlerle dolduruyorlar. Bence bu pop müzik tarihimizde ilginç bir noktadır.
Galiba ilk aranjman dediklerimiz de bunlar, evet, değil mi? Opera, evet. Parçalarının yani, Türkçe'ye çevrilmiş halleri.
Ben hep itiraz ederim zaten. Öyle İlham Gencer'le başladı vesaire vesaire. Pop müzik bizde gramofonun başından beri var.
Yok, her koşulda. Kanto bir kere en başta İlham Gencer'den önce tabii ki, ama bu aranjman meselesi enteresan mesela. Mesela aranjmandan çok yıllar önce zaten yapılmış bir şey.
Daha iyi bir örnek.
İyi bir fikir değil yani.
Daha iyi bir örnek ve daha birebir bir örnek ise Gülü Suri'nin annesi Suzan Lütfullah. Türk operet tarihinde çok önemli bir isim. Ama ne yazık ki çok genç yaşta ölüyor. Şimdi onun 1927, yanlış hatırlamıyorsam 27 gibi bir Almanya olayı var. Capocelli ile birlikte Almanya'ya gidiyorlar. Almanya'da o zamanın Alman pop müziklerini, işte tango da olsun, foxtrot olsun, Türkçe sözler yazılıyor ve onu Almanya'da Capocelli bir orkestra kuruyor. Suzan Lütfullah bunları Türkçe, bayağı Türkçe, yani ne bileyim Ayten Alpman'ın 1960'larda yaptığını daha 1927'de Suzan Lütfullah yapıyor. Elimizde bu kayıtların hepsi var. Yani bir CD'ye dönüşmedi ama bu kayıtlar var. Aranırsa bulunur, dinlenebilir. Bence oralardan başlıyor bu olay. Sonra biraz daha ilerleyince bence işte hani Alaturka'yı bugün anladığımız pop müziğin dışında tutmaya çalışırsak Türkçe tangolar var. İşte nedir? Necip Celal orkestrası o dönemde var. Erken dönemde en tabii buna en büyük etki Türkiye'ye Eduardo Bianco orkestrasının gelmesi. Eduardo Bianco orkestrası 20'lerin sonunda geliyor. Mesela o dönemde habire Türkçe tangolar üretiliyor, yabancı tangolara Türkçe sözler yazılıyor ve bunların bir kısmı böyle Alaturka tango tarzında kanto katılmış vesaire gibi. Farklı örnek olarak Hafız Burhan'ı sayacağım. Ne alaka diyeceksin şimdi? Hafız Burhan'ın yapıldı da şeyi, albümü CD olarak da basıldı. Gazelleri dışında çok ilginç. 1939'da Mısır filmleri geldi. Mısır filmleri önce Arapça sözlü, Arapça şarkılı okunuyor. Aşkın Gözyaşları büyük para kazanıyor o dönemde. Hafız Burhan oradaki bir müziği biraz aranje ederek vesaire Aşkın Gözyaşları diye bir tango okudu ama o tango tango değil. Kanto tango böyle garip bir şey. Ama çok farklı. Bence mesela o da pop müziğin o dönemlerinin ilginç bir örneği. Ne oluyor? Tangolarla birlikte mesela 1940'larda Park Oteli Orkestrası ile birlikte birçok solistin okuduğu yine o dönemin Batı müziğindeki örneklerinin Türkçe aranjman diye sonradan nitelenen Türkçe sözlerle okunmuş örnekleri var. Ben hep bunlara erken pop derim ve erken popu bir türlü nedense bizim hafif batı müziği tarihçilerimiz ciddiye almazlar, görmek istemezler. Çünkü bir kere de en başta yazılmış o. 1959'da Bak Bir Varmış Bir Yokmuş'la başladı. Ben de biliyorum Bak Bir Varmış Bir Yokmuş eski günlerde diye söylemesini. O kadar hepimiz şey yapmışız ki buna adapte olmuşuz. Yani özetli bu.
Tam bu noktada aslında 1950'lerde Celal İnce'den galiba söz etmek gerekecek. Çünkü aslında bugün yaptığımız yani bugün geriye dönüp baktığımızda Türkiye'de pop müziği oluşturan her şeyin ilk örneklerini onda görüyoruz. İlk adaptasyonlar onda. Yani plak olarak yayınlanmış ve ilgi görmüş ilk adaptasyonlar diyelim. Çok daha öncesinde var elbette az önce anlattın. Tangoları çok ilgi görüyor. Fritz Kerten'le birlikte örneğin Adanalı türküsünü düzenliyor. Anadolu pop denilen şeyden neredeyse 30 yıl önce. Celal İnce'yi biraz anlatır mısın?
Evet, şimdi Celal İnce'nin iki büyük avantajı var. Birisi çok yakışıklı. İkincisi radyonun en popüler olduğu dönem. Yani haftada mesela 8 ayrı radyo dergisi falan çıkıyor. Hepsinde röportajlar var. Radyolar çoğalmış. Fiili yani fiziki aletler çoğalmış. Evlere çok fazla radyo girmiş. Plağın en gelişkin dönemi. Ha, yani önceden yapılan örnekler döneminde mesela radyo bu kadar güçlü değil. Plak tüketim bu kadar fazla değil. Böyle bir avantajı var. Bir de yani hem fiziği hem dönemi şeyi bir de o dönemde mekanlar da çoğalıyor. Mesela Taksim Gazinosu kuruluyor. Taksim Gazinosu'nda ilk sahne alanlardan biri Celal İnce. Bir de Hayati Kafe var o dönemde. Hayati Kafe gerçi Türkçe pek doldurmuyor ve kısa sürüyor burada İsveç'e göçüyor. Yaşıyor biliyorsun Hayati Kafe hala. Celal İnce yaklaşık bir 7-8 yıl bu türden pop müzik dünyasında egemen bir figür olmuş. İşte hem İstanbul'daki mekanlarda hem İzmir'deki, İzmir'e çok gitmiş. İzmir'deki mekanlarda şarkı söylemiş, Ankara'ya gitmiş. Yani dönemin ne diyeyim kendi alanındaki en üst figürü. Birçok aşklarda yaşamış tabii o arada. Onlar ama ayrı bir konu.
Zaten Ankara Radyosu'nda mesela Necdet Koyutürk'ün Papatyası'nı ilk o söylüyor. Onunla popüler oluyor. O bir şeyi söylediği anda hemen popüler oluyor mesela evet. O dönemde radyoda. Hemen arkasından plağa çıkıyor.
Sana nereden gönül verdim? Ah keşke vermez olaydım. Seni nereden gördüm? Keşke görmez olaydım. sana bu can feda dedim. Ah keşke demez olaydım. Seni nereden sevdim keşke sevmez olaydım. Dünyada sevdiğim bir tek sen vardın. Evvelce ben değil hep sen yalvardın. Şimdi bana neden el gibisin? Halbuki sen bana asıl yardım.
Peki bu noktada mesela cazı ve Sevinç Davis'i nereye koyuyoruz?
Sevinç Davis'in en büyük özelliği uluslararası düzeyde bir ses oluşu. O da 50'li yıllarda çıktı. Aslında çocuk oyuncuydu başlangıçta. Kardeşiyle Sevim ve Sevinç Tevz ikilisi olarak söylüyorlardı. İkisi saray sinemasında çıkıyorlar sahneye. Tam yıl söyleyemeyeceğim. 40'ların başı mıydı neydi öyle bir şeyler. Ondan sonra bayağı röportajlar çok yapılıyor o dönemde ve radyoda sürekli birlikte sahne ne denir edisyon almaya başlıyorlar. Ama bir süre sonra kardeşi bırakıyor ve yalnız devam ediyor Sevinç Tevz. Sevinç Tevz'in zirveye çıkışının bir etkisi de 1954 yılında Tarsus gemisiyle Amerika'ya giriş serüvenidir. Tarsus gemisinin çok uzun, aylar süren Amerika'ya giriş ve dönüşünde hep programlar yapılmıştır. Burada Alaturka da söylerdi. Mesela bunun da sesleri var. O zamanki birkaç Amerikalı sese benzetirlerdi onu ve diğer bizde caz söyleyenlerden daha ne diyeyim, ortodoks yani caza yaklaşım anlamında daha ortodoks bir sesti. Ama ne yazık ki biraz da zor bir insandı insan olarak. O yüzden herhalde kayıtları fazla yapılmadı diye düşünüyorum. Bir tane ölümünden önce kanser olmuştu. Ölümünden önce son bir yapılan bir kayıt vardır. O kayıt plak 45'lik yapılmıştır. Elimizdeki yani elimizin değebildiği tek örnek ne yazık ki budur.
Rüzgar ıslak gece sisli gölgelerin sessizliği yorgun yalnız yürüyorum umutları arıyorum yine sana.
...78'liklerle 45'liklerin ortak çıktığı dönemde... ...aynı şarkının hem 45'lik hem 78'lik üzerine basıldığını da görüyoruz. İlham Gencer öyle mesela.
Evet, yani daha çok mesela Zeki Müren ilk örnekleridir. Hı hı. Zeki Müren'in bütün külliyatı 78'liklerdeyken... ...sonradan bunların hepsi tek tek 45'liklere geçmeye başladı. Böyle bir transformasyon dönemi var. Yani bayağı onların listesi de yapılabilir. 60 başlarında geçmişe dönüp hala... hükmü süren melodilerin 45'likleri basıldı.
Zeki Müren'den de biraz bahsedelim mi? Çünkü o da popüler bir figür. O dönemde bambaşka bir şey. Mesela işte Zeki Müren için özel plak şirketi kuruluyor. Onun adına yayınlanan plakların 78'liklerden bahsediyoruz. Özel zarfları var mesela. Bu başkasında görülmeyen bir şey. Ve hani sahnede yaptığı şeyler falan onlar zaten bambaşka bir şey. Ama...
İlk Küçük Çiftlik Parkı'nda sahneye çıktığında yer yerinden oynamış. Yaşım yetmiyor ama incelediğim kadarıyla söyleyeyim. Bir anda sahne üzerinde nasıl Elvis Amerika'da inanılmaz bir etki yapmışsa sahneye çıktığında kılığı, kıyafeti, dayanışıyla Zeki Müren de öyle. Yani o zaman daha da böyle renkli kostümler değil ama çok şık ve avantgard kostümlerle sahneye çıkıyor. Ama tabii sesi de olağanüstü radyodan etkiliyor. Bu sahne ve sesin bu kadar etkili gelişmesi plaklarda da kendini gösteriyor.
Gidelim adaya biz,
mavi gözlü sarışın kız, gel gidelim adaya biz. Çamlar altı bizi bekler, bu kadar naz etme yeter. Çamlar altı bizi bekler, bu kadar naz etme yeter. Mavi göz...
Bir de o zaman 1960'lardaki son taş plaklardan bahsedelim. Mesela Erol Büyükuş'un Little Lucy'si. Erol Büyükuş birbiri ardına taş plak dolduruyor. Herhalde Türkiye'nin Celal İnce'den sonraki en büyük solisti diyebiliriz ona. Popstarı. Yani ilk büyük popstarı hatta Celal İnce'yi saymazsak eğer. İşte rock'n'roll'la başlıyor. O da tıpkı Celal İnce gibi biraz daha geç dönemde yine daha sonra yapılan her şeyi birbiri ardına yapıyor.
Erol Büyükburç'un bana ihtiyacı yok. Sen çok iyi anlatırsın da. Aynı mesela İlham Gencer de 78'le piyasaya giriyor. Yani o dönemde Celal Şahin mesela çok 78'likleri var. Aslında 1959'dan itibaren bizde 45'lik ve 33'lükler başlıyor. Bunlar piyasaya egemen oluyor ama birkaç firma hala 1960'ların başında taş plak basmak, herhalde teknolojileri öyleydi. Değiştirmeye fırsat bulamadılar. Onları incelemedim. Ama bunlar arasında dediğin gibi Erol Büyükburç da var. Erol Büyükburç bizim çocukluğumuzun da çok önemli bir figürü. Ben diyorum her zaman Erol Büyükburç olsun ve devam etsin. Ve ediyor da hala biliyorsun. Ha, ilk zamanlarda yaptığı şeyleri görmek lazım. Yani bestesi olarak yığına parça çıkardı piyasaya, evet. Ve alanında bir öncüdür bence. Ondan sonra uzun yıllar kimsenin böyle bestelerle piyasaya girdiğini ben hatırlamıyorum. Ancak aranjmanlar ya da uyarlamalar Türk müziğinden, ama işte Little Lucy bir tanedir yani o dönemden kalma en önemli örnek gibi geliyor bana. Now I tell a story about a girl named Lucy. She was born in a small town where I was so proud. Oh, little Lucy, please come to me. Oh, little Lucy, you are my sweetie. So when we started to love each other, but we had the border, 'cause her mother. Oh, little Lucy, please come to me.
Sevgili Murat Meriç, sizin ekleyecekleriniz var mı Gökhan Akçura'nın söylediklerine?
Ya aslında hani o döneme dair eklenecek çok şey var. Fakat Gökhan çok güzel özetlediği için şarkılarını da dinledik. Örneklerini de bir şekilde aralarda dinledik. Dolayısıyla hani o dönemin dışındaki şeylere ekleyeceğim olabilir en fazla. Yani Gökhan Taşplak döneminden bahsetti. Ve Taşplak dediğimiz şey Türkiye'de 1970-60'lı yılların başına kadar bütün müzik piyasasını elinde tutan nesne, bütün plaklar, bütün müzik ürünleri bunlar üzerine kaydediliyor ve gramofonlar aracılığıyla insanların evlerine ulaşıyor. Bunlar daha sonra 45'lik plaklar çıkıyor ortaya. Evet. Nitekim bizim programımızın da asıl başlangıç noktası 45'lik plaklar.
Nedir diye bir açıklama yapabilir miyiz dinleyicilerimiz
için? Aslında
en
basit anlatımı şöyle galiba. Plak dediğimiz yuvarlak bir nesne. Artık evet. Piyasada var. Dolayısıyla hani şimdi ulaşmak daha kolay. Ve bu nesne dönüyor. Üzerinde bir iz var. O izi iğne aracılığıyla okuyoruz. Ve bu iğne bize o izdeki müziği ulaştırıyor. Böyle bir durum plak denilen şey. Ve bu 45'lik 78'lik adını da dönüş sayısından alıyor. Dakikada 78 kere dönen plak, 78 45 kere dönen plak, 45'lik yani 45 devirli plak.
Evet.
Bizim elimizdekiler küçük boy oluyorlar onlar. Büyük boy olanlar long play'ler oluyor, 33 kere dönüyor ve içinde çok şarkı oluyor. Ama bizim 45'liklerde bir yüzünde bir, diğer yüzünde bir şarkı. Ki bunların daha ziyade ilk yüzündeki, A yüzündeki şarkı çok önemli oluyor. Diğeri plağı doldurmak üzere konulmuş oluyor. İddiasız bir şarkı oluyor. Her iki tarafı da çok önemli plaklar var. İlk yüzündeki beğenilmediği için ikinci yüzündekinin hit olduğu örnekler var elimizde. Bunları zamanı gelince anlatacağız. Plak dediğimiz böyle bir şey. 45'lik plak dediğimizde bu ve 1983'te Türkiye'deki son 45'lik, son çok satan 45'lik diyelim yayınlanıyor. 1960'ların başından 83'e gelene kadar yaklaşık 25 yıllık bir sürede 45'likler Türkiye'de hüküm sürüyor ve çok önemli, herkesin evine giren nesneler bunlar. Çünkü taş plak çok kolay ulaşılabilir bir şey değil. Kolay ulaşılsa da gramofon herkeste yok. Fakat pick-up'ların çıkmasıyla birlikte ve plakların...
Çok daha yaygınlaşıyor.
Evet çok daha fazla yaygınlaşıyor. Çünkü taş plak katrandan yapılıyor, üretimi zor. 45'lik plak vinil plastikten yapılıyor, üretimi çok kolay, alımı çok kolay. Yani o dönemde 5 ila 10 lira arasında değişiyor fiyatlar ki işte bugünün çok daha ucuzu aslında. Hani 1-2 lira civarı bir alım gücü var o dönemde 45'lik plaklar için. Dolayısıyla herkes 45'lik plağa yöneliyor ve pek çok şarkı 45'likler üzerinden bize ulaşıyor.
Evet, şimdi gözümüzde canlandırdık ama tabii ki bu plaklardaki sesler kimlerdi, o döneme dair hangi sesler iz bıraktı?
Valla o kadar çok ses var ki aslında Celal İnce'den, Sevinç Tevsi'den, Erol Büyükburç'tan bahsettik, Gökhan bahsetti. Evet. Ama 45'lik dönemin ilk hit parçasını dinleyebiliriz aslında, ilk hit insanını. İlham Gencer, Bak Bir Varmış Bir Yokmuş'la bu işi başlatıyor ve oradan başlayıp ilerleyebiliriz mesela.
Peki, o zaman şimdi söz İlham Gencer'de.
Bir varmış bir yokmuş eski günlerde, tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. İşte bir sabah erken masal böyle başlamış, delikanlı genç kıza iskelede rastlamış. Bakışmışlar göz göze, gören kimse olmamış, fakat denizde dalga oynamaya başlamış. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde, tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Delikanlı yaklaşmış, ne kadar güzelsiniz. Güzel kız uzaklaşmış, fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde, tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Olamaz hayır hayır, annem çok kızar buna. Beni kenara ayır, git takıl şuna buna. Şayet beni istersen bize yolla anneni. Söz veriyorum sana, olacağım gelini. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde, tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış. Evin yolunu tutup annesine yalvarmış. Hoş git al kızı bana, delireceğim bana. Yoksa oğlum ölecek siyah gözler uğruna. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde, tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Anne atlamış gitmiş içi titreyerekten. Güzel kızcağız açmış kapıyı gülerekten. Demiş hanım geç kaldın, bak artık evlendim ben. Bekledim de gelmedin, ya yakaldın bu işten. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde, tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde.
Unutulmayan, iz bırakan sesleri programlarımız boyunca tabii ki dinlemeye devam edeceğiz. 45'lik dedik, peki Anadolu pop, Anadolu rock, Anadolu müziği ile ilgili ilk adımlar nasıl atılıyor?
45'lik plaklar ortaya çıktıktan sonra alım gücü de çok kolay olduğu için herkesin evine giriyor. Ve dolayısıyla müzisyenler biraz farklı denemelere girişiyor. İlham Gencer'in Bak Biri Varmış Bir Yokmuş'u bir aranjman örneği. Yurt dışında çok meşhur olan bir şarkıya Türkçe söz yazılıyor. Fecri Evcioğlu tarafından İlham Gencer bunu seslendiriyor. Sötekri Dan Nösiyel, Bob Azam'ın şarkısı bu. Ve Türkçe sözleriyle Türkiye'de olay yaratıyor. Fakat Türkçe sözlü şarkılar çok daha geç ortaya çıkıyor. Çünkü o dönem 45'liklerde ya da sahnede insanların yabancı şarkıları yabancı sözle söylemesi makbul. Yani bugün tanıdığımız pek çok sanatçı, Ajda Pekkan'dan Alpa'ya, ilk plaklarında hep İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, İngilizce şarkılar söylemişler. Hatta Ajda Pekkan daha da abartarak Almanca, Yunanca, Japonca şarkılar da söylüyor ilk dönem plaklarında. Bu arada bir kısım denemeler yapılıyor. Bu denemelerden birisi de Türkiye'de Batı müziği aletleriyle bizim müziğimizi çalmak. Erdem Buri, Tülay German'la birlikte o dönem çalışıyor. Onun bir fikri bu. Daha öncesinde Erol Büyükburç'tan Celal İnce'ye aslında değişik zamanlarda denemeleri yapılmış bunun. Fakat bir türe dönüşmesi Erdem Buri'nin bu işe el atmasıyla başlıyor. Tülay German'la birlikte Ruhi Soy'a gidiyorlar. Dönemin en büyük solistlerinden birisi. Ondan türkü söylemeyi, türkü tavrını öğreniyor Tülay German. Biraz bağlama ile eşlik etme faslında çalışıyorlar Ruhisu ile beraber. Doruk Onatkut katılıyor bu çalışmalara zaman zaman. Doruk Onatkut da Batı armonisini türkülere nasıl uyarlarız üzerine düşünüyor. Ve daha sonra birlikte Burçak Tarlası adlı bir şarkı yapıyorlar. Bu şarkı türkü düzenlemesi aslında, şarkı desek de türkü, çok iyi bildiğimiz bir türkünün düzenlenmiş hali Batı müziği aletleriyle bir yarışmaya katılıyor. Yugoslavya'da yapılan Balkan Melodileri Festivali. Tülay German bir milli takım eşliğinde, milli orkestra eşliğinde gönderiliyor ki milli takım gibi seçiliyor sayeden dönemin en iyi müzisyenleri bir araya getiriliyor. Piyanoda Şerif Yüzbaşıoğlu, davulda Vasfi Uçaroğlu, gitarda Yurda Erdoğlu ki Kenan ve Ozan Doğulu kardeşlerin de babasıdır aynı zamanda, bir dönemin en büyük gitaristlerinden birisi. Çok genç yaşta kaybettik kendisini maalesef. Bir araya geliyorlar, yanlarına başka müzisyenleri alıyorlar. Orada Burçak Tarlası'nı icra ediyorlar. Tülay German'ın yanında iki de büyük solist var. Birisi Erol Büyükburç, dönemin en büyük solisti. Diğeri henüz çok genç olan Ankaralı bir solist, Tanju Okan. Bu üçlü orada çok büyük sükse yapıyor. Büyük başarı büyük kazanıyor başarı. Ve Türkiye'ye dönüyor. Döndükten sonra Burçak Tarlası yayınlanıyor. Ortalık karışıyor.
Şimdi onu soracaktım. Toplumda nasıl bir infial oluşuyor?
Vallahi büyük bir heyecan oluşuyor bir kere. Çünkü Türkiye'nin yurt dışına kazandığı ilk beynelmilal başarı bu. Dolayısıyla Yugoslavya'dan gelen ekip Sirkeci Garı'nda kırmızı halılarla karşılanıyor. O kadar büyük bir başarı. Hani aslında bir yarışma değil bu, sonradan ortaya çıkıyor. Hani o dönem yarışmaymış gibi davranıyoruz. Fakat aslında hani onların ödül diye getirdikleri şey herkese verilen bir katılım belgesi. Fakat Tülay German da anılarında yazar. Erol Büyükburç'tan da dinlemişliğim var. O dönem öyle büyük bir alkış tufanı kopmuş ki Yugoslavya'da. Müziğimiz o kadar çok sevilmiş ki. Hani sahiden bunu bir büyük başarı olarak kabul etmek mümkün. Sahiden öyle bir başarı var ve bu toplumda da büyük yankı uyandırıyor ve Burçak Tarlası çıkışını müteakip Türkiye'nin en çok satan plaklarından birisi oluyor. Sonrası geliyor.
Bu son derece sevilen bir tarz oluyor değil
evet,
mi?
Evet evet, tabii ki. Anlattınız. Burçak Tarlası bu işi başlatıyor. Öncesinde dediğim gibi bir kısım çalışmalar var yapılan, fakat Burçak Tarlası ile birlikte bu bir türe dönüşüyor.
Bir virgül koyalım ama müzikle soluklanalım. Ki, İsterseniz dinleyelim mi bu parçayı?
Tabii tabii.
Peki, söz yine müziği.
Giderim, evini başına yar yar yıkardı giderim. Giydirim öpesini yar yar kalkardı giderim. Evimin başına yar yar.
Virgül'den sonra devam edelim. Bu Çak Tarlası'ndan sonra çok büyük ilgi dedik gördü. Zaten yarışmada da büyük ilgi görmüştü. Sonrasında neler yaşandı?
Sonrasında bir anda ortalığı türkü düzenlemeleri kaplıyor. Ah. O dönemde batılı müziğiyle ilgilenen bütün orkestralar, ki bunlar çoğunlukla kolejli gençlerden oluşan çok genç orkestralar, türküleri bir ardına düzenlemeye başlıyorlar. Bunlar arasında deneysel çalışmalar yapanlar da var. Fakat aslında işte birkaç türkü ortalıkta var. Repertuar çok kısıtlı. Bunlar düzenleniyor değişik gruplar tarafından ve plak yapılıyor. Bunu gören büyük gazetelerden birisi bir yarışma açmaya karar veriyor. Altı mikrofon yarışması ve altı mikrofon bir turne yarışması olduğu için Batı müziği bu yarışma aracılığıyla Türkiye'ye yayılıyor. Turne yarışması derken şöyle bir şeyden bahsediyorum. Bu gazete yarışmaya katılan ekipleri il il dolaştırıyor. O ilin en büyük konser salonunda ya da sinemasında bir konser yapılıyor. Canlı bir konser bu. Ve gelenler o konserde sevdikleri şarkıcının yazılı olduğu kağıdı çıkarken oy sandığına atıyorlar. Ve bunlar dönüşte sayılıyor. Birinci belli oluyor. Çok halk güzel. Oyuyla seçilen evet. Birincisi var yarışmanın. 4 yıl sürüyor bu yarışma. Bu yarışmanın da biraz teşvik etmesiyle Türkiye'de bir anda ortalık türkü düzenlemelerinden geçilmez oluyor.
Her sonra, illere ulaşmış oluyor.
Tabii hem bütün illere ulaşmış evet. oluyor. İki taraflı bir etkisi var. Hem işte bütün iller derken bu arada Samsun'dan, Diyarbakır, Antalya'dan, Çanakkale'ye o kadar çok ilde geziyor ki 4 yıl içinde bu yarışmacılar. Hemen herkes onları dinlemiş oluyor o dönemde. İkinci etkisi de İstanbullu genç ve Anadolu'yu tanımamış insanların Anadolu'yu görmesi. Samsun'a gittiklerinde, Çanakkale'ye gittiklerinde, Diyarbakır'a gittiklerinde ya da Sivas'a gittiklerinde bambaşka bir Anadolu'yla karşılaşıyorlar. Yaşadıklarının çok dışında bir ülke ve
başka
bu
bir
müziklerinde evet bir hem kendi yaşamlarında hem de müziklerinde bir farkındalık yaratıyor ve müzik bir anda bambaşka bir yere gidiyor.
Tabii bu anlattıklarımızı ilerleyen programlarda daha detaylı olarak sizden dinlemek istiyoruz. Giriş programı olduğu için biraz da caza da gelelim.
Caz aslında çok daha öncesinde başlayan bir tür. Türkiye'de 1940'larda, 50'lerde oldukça etkin bir tür. 1970'lerde değişik şarkıcıların ve solistlerin deneysel çalışmalarıyla ilerliyor. Örneğin Özdemir Erdoğan bir taraftan aranjmanlar yaparken, bir taraftan kendi bestelerini seslendirirken, bir taraftan da caz denemelerine girişiyor. Ve İsmet Sıral'dan Yurda Erdoğlu'ya pek çok insanın bulunduğu topluluklarda caz icra ediyor ve bunlar yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Caz dışında bizim bestecilerimizin çalışmaları çok önemli elbette. 1970'li yıllardan itibaren özellikle farklı besteciler ortaya çıkıyor. Alpay'ın seslendirdiği Fabrika Kızı bir dönemin en büyük şarkılarından birisi. Türkiye'de ilk hit olmuş beste. Fakat bir çığır açmıyor. Sonrasında yine aranjman faslı devam ediyor. Yani Batı müziğinin üzerine Türkçe söz yazılarak oluşturulması hali uzun bir süre etkisini sürdürüyor. 1976 yılından itibaren değişik ekiplerle birlikte Türkiye'de bambaşka bir yol açılıyor ve 45'lik plakların en popüler olduğu dönem, pop müziğin en büyük zirveye ulaştığı dönem diyebiliriz. Erol Evgin, Melih Kibar, Çiğdem Talu üçlüsü, Nükhet Duru, Cenk Taşkan, Mehmet Teoman üçlüsü. Bu iki üçlü çok önemli ve onların şarkılarıyla birlikte Türkiye'de pop müzik bambaşka bir yöne kayıyor. Başta Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal gibi erkek pop müzik şarkı sözü yazarlarının katılımıyla bir şarkı sözü arşivi oluşuyor. Daha sonra kadın söz yazarları Fikret Şenes, Ülke Aker, Çiğdem Talu devreye girince şarkı sözlerinde bariz bir düzelme görülüyor. Ve pop müzik sahiden popüler müzik olma yolunda hızla ilerliyor. Bir taraftan Alaturka var tabii ki Türkiye'de yan yoldan ilerleyen ama zaman zaman pop müziğin önüne geçiyor. Emel Sayın gibi yıldızlar, Nesin Sipahi, İnci Çayırlı gibi sesler bir dönem popçulardan çok daha fazla iş yapıyor. Hani o kadar çok şey var ki anlatılacak, hani yine illaki bir virgül koymak gerekirse mesela bir Erol Evgin şarkısı dinleyebiliriz. Çünkü 1970'li yılların en büyük seslerinden birisi Erol Evgin. Evet. Ve Çiğdem Talü, Melih Kibar ikilisiyle birlikte olmaya başlamadan önce çok farklı işler yapıyor. İşte aranjmanlar, hı-hı, türkü düzenlemeleri derken, hı-hı, ekiple birlikte olmaya başladıktan sonra hem yolunu buluyor hem de Türkiye'nin en tanınmış şarkıcısı haline geliyor. Dolayısıyla hani 70'lerden bahsedecekken en önemli örneklerden birisi elimizdeki.
Her zaman sevgiyle dinlediğimiz mutlaka ses Erol çok Evgin. Sevdiğimiz. Şimdi dinleyicilerimizle.
Olmasaydın ne gökyüzü bu kadar mavi, ne bahar bu kadar güzel, ne şarkılar böylesine duygulu olurdu. Sen olmasaydın ne yaşamak bu kadar kolay, ne sevmek bu kadar coşkun, ne hürriyet böylesine anlamlı olurdu. Canım benim, sen olmasaydın ben olmazdım. Canım benim, sen olmasaydın ben olmazdım. Sen olmasaydın ne gelecek bu kadar güzel, ne geçmiş bu kadar saygın, ne mutluluk böylesine önemli olurdu. Sen olmasaydın ne düşlerim bu kadar renkli, ne evim bu kadar sıcak, ne yüreğim böylesine seveceğim olurdu. Canım benim, sen olmasaydın canım benim, sen olmasaydın ben olmazdım. Canım benim, sen olmasaydın canım benim, canım benim. Sen olmasaydın ben olmazdım.
Erol Evgin'den dinledik. Sevgili Murat Meriç'le, müzik tarihçisi, araştırmacı, danışmanımız sevgili Murat Meriç'le söyleşimiz devam ediyor. 45 Devirlik İzler programında Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız değerli dinleyenler. Evet, çok önemli isimler tabii ki bunlar ama bir de gruplar var. Nasıl bir yol alıyor pop müzik bundan sonraki süreçte?
Aslında 1960'larda gruplar çok önemli. Çünkü altı mikrofon yarışmalarıyla birlikte bir anda icracılar ortalığı kaplıyor ve pek çok grup ortaya çıkıyor. Haramiler, Silüetler, Mavi Işıklar, Mavi Çocuklar, Moğollar o dönemin en büyük grupları. 1970'li yıllarda biraz daha solistler ön plana çıkıyor. Bir dönem Vasfi Uçaroğlu Orkestrası adıyla plaklar yapılırken onun solisti Cameron Akkor ya da Berkant daha ön plana çıkan plaklar yapılıyor. Ve Berkant adıyla da Cameron Akkor ya da o solistin o orkestranın solistinin adıyla plaklar ön plana çıkıyor. Uzun bir dönem solist dönemi devam ediyor. 1980'lerden itibaren de yeniden bir grupların geri dönüşü yaşanıyor. Yeni Türkü Ezgi'nin Günlüğü, Mozaik gibi üniversiteli gruplar, eskiden beri var olan modern folk üçlüsünden Mazhar Fuat Özkan'a pek çok grup şarkılarını sahnede canlı icra ediyorlar. Hepsi canlı icra ediyor fakat arkadaki orkestra değişiyor solistlerde. Fakat grup elemanları değişmediği için zaman zaman değişiklikler olsa da hep aynı gruplar sahnede yerini alıyor. Ve 1980'lerden sonra yani 45 devirin son döneminde bir anda bir gruplar karmaşası ortaya çıkıyor. Bu iyi bir karmaşa aslında. Hani karmaşa lafını kötü anlamda kullanmıyorum.
Olumsuz anlamayalım.
Evet. Olumsuz anlamayalım. Pek çok grup var ve hani o bugüne kadar geliyor zaten. Mor ve Ötesi'nden Duman'a şu andaki bütün grupların temelini 1970'lerde 80'lerde aramak mümkün. Çünkü örnekleri onların hani amiyane tabiriyle babaları o gruplar derken de mesela Mazhar Fuat Özkan Türkiye'nin en iyi gruplarından birisi. 45'lik dönemine yetişemiyorlar belki Mazhar ve Fuat adıyla. Henüz Özkansızken 45'lik plakları var. Fakat Mazhar Fuat Özkan olarak bir long play yapıyorlar. Evet iki tane 45'likleri var. TRT adına Eurovision şarkı yarışmasına gidiyorlar ve bunlar 45'liğe basılıyor. Diday Diday Day ve Sufi. İki 45'likleri var Mazhar Fuat Özkan'ın. Ama hani 33'lük döneme denk geliyor olsa da plak döneminde incelediğimiz için Mazhar Fuat Özkan çok önemli. Ve bizim hani programın sonunda geldiğimiz son noktada karşımıza çıkacak olan grup. Dolayısıyla hani bugünkü ilk programı da onlarla bitirebiliriz.
Peki o zaman şimdi müzik ve söz onlarda olacak. Önümüzdeki programlarda adım adım yine geçmişin evet. izlerini sürmeye devam edeceğiz.
Pop bayağı müzik tarihi, ayrıntılara gireceğiz.
Pop müzik tarihi adına. Çok teşekkür ediyoruz 45 devirlik izlerde. Artık bundan böyle dinleyicilerimizle beraber olacağız.
Evet.
Programı sizler için Didem Öztaşbaşı hazırladı. Program danışmanımız, müzik tarihçisi, araştırmacı Sayın Murat Meriç. Mikrofonda ben Pınar Kundakçı Temel. Sizlerle birlikteydik. Tekrar beraber oluncaya dek hoşçakalın.
45 devirlik izler.